Ayrım 6.
Şimdi yanında bulunan bu paket bankada muhasebe defterini tutarken yanında değildir. Elbet. Odasında kilit kilit üstüne saklıdır. Saklıdır ama sinemalarda görmüyor muyuz? Çalınabilir. Onun büyük buluşu başkaları tarafından çalınabilir. Ama hesaplarını, kafasındaki hesaplarını çalamazlar. O halde bir yenisini de yapabilir. Şu pakettekinin hesapları kafasında olduktan sonra. Öyleyse bu sevinç neye? İşte bu sevinç yüzlerce yapıp da ancak bu sefer tutturduğuna inandığı düşüncenin hakikat oluşunu bir daha tutturamamak ihtimalidir. Demek bugün şu paketteki onun son ümididir. İçinde bir şey, eriştin büyük adam demektedir ona. İlim de bütün hesaplarına rağmen bazen bir duyu, bir tesadüf işidir demeye mi getiriyordu? Hayır. Yalnız şu var ki bir küçük, çok önemsiz gözüken hesap yanlışının çok berrak bir zihin çalışmasına yer alıp da bütün varlığıyla bir işe dalmanın, daha doğrusu bir türlü kafa bulanıklığının ihtira hususunda mükemmeli meydana getirmek yolundaki esrarlı yardımıdır. Bu belki de bilmediğimiz bir zihin ameliyesinin, bir has halinin hesapların bitişinden, mükemmel hale gelişinden sonra doğan hesapsızlığın, daha sonra cem'ini, tarhını bilmediğimiz bir hesabın yemişidir. Paket yanımızda, deniz sakin, berrak, sığ, martılar çöplerin üzerinde, kınalının çalılıkları kırmızı toprağın üstünde koyu yeşil, insanlar cigara tüttürüyor, yunuslar hala vapur boyunca koşuyor. İşte kınal iskelesi. Kınalıdan da vapurumuz kalktı. Artık denizin dibi kapkaranlık kesildi. Denizin dibini 200 metreden sonra 7 rengin yalnız moru girer. Orada hiç bitmeyen lacivert bir gece vardır. Bu gecenin içindeki canlıların ışıkları kendiliklerindendir. Yıldızlar gibi. İşte Burgaz iskelesi. Yalnız bu adada tecrübelerini rahat rahat yapmaya imkan var. Güz aylarında sessiz, kimsesizdir bu ada. Denizi tenha, rüzgarsızdır. Adam vapurdan indi. İskeleye çıkar çıkmaz etrafına bakındı. İskelede vapuru bekleyen hiç kimseyi tanımıyordu. Çocuklar da ortada yoktu. Üzülmedi. Onlar neredeyse gizli bir radyodan onun geldiğini haber almış gibi birer ikişer geleceklerdi. Büyük keşfini yalnız onlara anlatabiliyordu. Ötekiler, büyükler her alime yaptıkları gibi alay ediyor, kendisine şüpheyle bakıyorlardı. Arada çocuk gibi büyükler de yok değildi. Mesela o zayıf, patlak gözlü, tembel, yorgun adam. O da mı yok acaba bugün? Tamam, o burada. İskelenin dar yolu kenarındaki sedde oturmuş, dalgın cigara içiyor. Selamlaştılar. Vapurdan inen adam, gelin görün dedi. Oldu. Bugün tamam. Göreceksiniz nasıl. Beraberce yürüdüler. Şimdi bir kayanın üzerindeydiler. Hesaplar tamamdı. Arşimet kanunu ne diyordu? Her cisim yerini değiştirdiği suyun hacmi kadar kendi ağırlığından kaybeder. Benim icadım da Arşimet kanununa istinad ediyorsa da ben sudan çok daha ağır bir cismi yüzdürebilirim. Bu ayrı mesele. İcadımın asıl kıymeti ağırlığı olmayan, tebdili mekan ettirdiği suyun hacmiyle kendi ağırlığı, musevi, tekmil kameraları su dışında, su ile hiç teması olmayan bir tekne. Buyurun şemasını. Gazete kağıdı yırtılırdı. Alim teknesini meydana çıkardı. Bu ortasında bir diriyi, altında kurşunu bulunan bir tahta parçasıydı. Tahta parçasının ortasındaki direğin üstünde alüminyumdan yapılmış asıl tekne var. Vapurun bütün aksamı bu direğin üstündeydi. Yolcu kameraları, kaptan köşkü, güverteler, sancak, iskele. Bunu denize itina ile indirdi. İşte derdi. Şimdi bu tahta parçasıyla bu kurşunun tebdili mekan ettirdiği suyun tam hacmi kadar bir ağırlıktadır gemimiz. Böyle olunca teknemizin ağırlığıyla tebdili mekan eden suyun hacmi nedir? Birbirine denktir. Tamam. Evet, birbirine denktir. Demek ki gemimiz 1 kilogram sekletinde ise 1 kiloluk artı 4 derecedeki suyun 1 santimetre küpü 1 gram olduğuna göre hesap edin. Tam o kadar santimetre küp su da tebdili mekan etmiştir. 1-1 ne eder? 0. Şimdi ben bu ağırlığı sıfıra müncer olan tekneme bir yelken takarsam. Takmışsınız zaten. Geminin yukarı kısmında patiskadan bir yelken vardı. Bu yelkenin ağırlığı sıfır olan bir gemiyi ufacık bir rüzgarla uçuruvereceği aşikardır. Nereden de haber alırlar? Şimdi bütün çocuklar etrafımızdadır. Arşimet kanunu bilmeyen bütün çocuklar. Bilenler de vardı. Bilmem, şöyle itiraz ederler miydi? Bütün gemiler tebdili mekan ettirdikleri sudan çok daha hafiftirler, monsieur. Benimkisi yerini değiştirdiği suyun hacmi kadardır. O halde yürütmesi bizim bildiğimiz gemilerden daha güç. Öyle sanıyorum ki hepimize acıyarak bakar. Öyle şey olmaz derdi. Ben sıfıra irca ediyorum. Benim gemimin dünya yüzünde ağırlığı yoktur. Hani insan birdenbire şaşırdı da bir bakıma doğru gibiydi. Sizin şaşkınlığınızı görünce. Değil mi? Deniz üstünde ağırlığı olmayan bir vapur düşünün. Ağırlığı yok demek değildir ki bu. Niçin? Çünkü tebdili mekan ettirdiği suyun hacmi kadar bir ağırlığı gemimizin ağırlığından çıkarıyorsunuz. Ortaya da bir sıfır koyuyorsunuz. Ama bu sıfır iki ağırlığın birbirine denk oluşunun sıfırıdır. Yoksa sizin dediğiniz gibi o müthiş, korkunç sıfır değildir. Aslında sıfır bile değildir. Ya nedir? Bilmem ama o sizin dediğiniz müthiş bir sıfırdır. Benim aklım ermiyor işe. Benim eriyor. Benim direğim aşağısındaki kızağımın ağırlığı yarım kilo ise, yarım kiloda suya yerini değiştirsem, kızağımın üstüne yarım kilo ağırlığında bir kama yapsam, kızağım batar mı? Batar. Yarım kilodan bir gram daha az koysam, yüzer. Biz nazari olarak yarım kilo diyelim. Diyelim, netice ne olur? Ne olur? Sıfır olmaz. Sizin olmaz diye cevap vermenize vakit kalmadan, şimdi ben ağırlığı sıfıra 1999'dan fazla yakın olan, denizde yüzen her şeye bir tayyare motoru taksam ne olur? Yürür. Ama nasıl yürür? Gemilerden daha çok küçük olduğu için çok hızlı gider. Yahut paramparça olur. Bu şemadır evladım. 100.000 tonluk böyle bir gemi yapsam, o tondaki gemilerden daha ağır gider. Nasıl daha ağır? Basbayağı daha ağır. Ağırlığı sıfır olan bir şey ağır mı yürür? Gemimizin ağırlığı sıfır değil ki. Sıfır olan nedir öyleyse? Gemimizin ağırlığıyla tebdili mekan ettirdiği suyun ağırlığının nazari olarak denk olmasıdır. Peki benim sıfırım ne oluyor? Sizin sıfır başka sıfır. Hem ona sıfır bile denmez. Bir denk oluş. Geminizin ağırlığı yine ağırlıktır. Cazibe kanunu olmasaydı o zaman belki hakkınız vardı. Geminize püf dediniz mi uçardı. Ama size de o zaman birisi püf dese kendinizi ayda bulurdunuz. İnanır mısınız ki böyle muhavere onunla geçmedi. Hepimiz çocuktuk. O kocaman 50 yaşlarında bir adamdı. Hiç ukalalık etmezdik. O her şeyi sıfıra irca ettiğini sanır. Ağırlıksız, havadan bile hafif sandığı gemisini nefesiyle üflerdi. Bütün çocuklar onu taklit ederdik. İnce tahtalardan, alüminyumdan yapılmış gibi bayağı hızlı giderdi. O elindeki vapurun kıçına bağlanmış İngiliz sicimini büyük makarasından boşaltırdı. Yüzü bir derin hazla açılırdı. Nasıl çocuklar derdi, nasıl? Biz bir büyük alimle hemhal olmaktan memnun alay ederdik. Ah monsieur derdik, siz büyük bir alimsiniz. Öyle mütevazi, öyle memnun, öyle gözlerinin içi gülerek, öyle inanarak mahcup gemisinin ipini çekerdi ki paket yapmaya hazırlanırken biraz daha, biraz daha monsieur derdik. Yarın, yarın derdi. Vapur geliyor, mesenfas. İtalyan mıydı, Leventan mıydı, iyice bilmiyorum. Bildiğim çok güzel Türkçe konuştuğu, bankada muhasip olduğu iyiydi. Ben o zamanlar kafamın içinde onunla münakaşa ederdim. Ama şimdiki gibi ukala değildim. Çocuktum 20 yaşıma rağmen. Aradan 20 sene geçti. Kendini bir tatlı rüyaya kaptırmış adamı ne diye uyandırmalı? Geçenlerde Karaköy'de rast geldim ona. Beni nasıl da tanıdı. Yüzü değişti. Uçuk sarı benzi hafifçe kızdı. Nazikane şapkasını çıkardı. Nasıl dedim? Nasıl gidiyor sizin transatlantik? Öyle tuhaf güldü ki bütün derdini anladım. Ukalanın biri huylarını ince sopalar kırar gibi çat çat kırmış. Ona Arşimet kanununu iyice anlatmıştı. Hiç cevap vermedi. Çabucak uzaklaştı. Dünya yüzünde bir de cazibe kanununun bulunduğunu anlamıştı. Rüyasından uyandırılmıştı. Ama gülüşünden anlıyordum ki cazibe kanunundan gemisini kurtarmak için direklerine kocaman mıknatıslar takmayı düşünüyor. Sait Faik Abasıyanık. Bilmem neden böyle yapıyorum. Kalabalık bir caddenin oldukça sevimsiz bir kahvesine akşamları çıkıyor, camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum. Saatlerce gelip geçenleri seyrediyorum. Sıkılmıyor muyum? Aksine, müthiş eğleniyorum. İnsanların yüzüne, hali etvarına bakıp hikayeler mi düzüyorum? Ne münasebet? O halde nasıl eğlenebilirsin? Nasıl mı eğleniyorum? Ölümü düşünüyorum. İhtiyarlığı düşünüyorum. Yeni harpleri düşünüyorum. Aklıma ne kadar kötü şeyler hücum ederse o kadar eğleniyorum. İnsanların hepsi kötüdür. Yaşamak boştur. Sevmek aptallıktır. Şudur, budur. Peki bunlarla nasıl eğlenilir? Düşünün bakın. Her şeyin kolayını bulacaksınız. Ben en zorunu buldum. Ölüme çareyi. Ölmeyecekmiş gibi düşünüyorum. Oluyor. Bir tecrübe edin. Demek ki bütün bu kötü düşüncelerden sonra taptaze, kahkahalı, mesut bir dünyaya varıyorsun. Demek yalnız hareket noktanda bedbinsin. Öyleyse mesele yok. Sen yine o eski adamsın. Kaygısız, şensin. Hayır. Kötüden iyiye doğru seyahatimin sonunda kahveyi bırakıyor, yine ölümler, harpler, pahalılıklar, istikbal kaygıları ile sokaklardayımdır. Üzülmeyin. Ben tam kahveden çıkarken bir ihtiyar içeri girer. Zayıf mı zayıftır. Sakalını her gün bu minval üzere tutabilmek bir nevi tıraş olmak, o zahmete bir başka şekilde katlanmak değil midir? Hep aynı sakal. Nasıl yapıyor? Nasıl ediyor da bu sakal büyümüyor, bir kararda kalıyor? Hayret edilecek şey. Gözleri kırçıl sakalının içinde simsiyah, canlı bakarlar. Kirpikleri kudretten sürmelidir. Ben ona Türkiye haritası içinde doğum yeri olarak Van şehrini seçtim. Oralı mıdır, değil midir beni zerre kadar ilgilendirmez. İstanbullu ise değil de Balıkesirli ise yanlış bey baba, unutmuşsun. Sen Balıkesirli olamazsın. Sen Vanlısın. Bırak şu yalanı. Van fena mı? Beğenmiyor musun? Benim hayalimdeki Van gölünü bir bilsen. Karlı dağlarla çevrilmiştir. Sularına geceler indiği zaman ıssız kıyılarda kanatlı atları ile vahşi süvariler belirir. Sularında yıkanan çamaşırlar duru beyaz, ak akça, kara gözlü kızları vardır. İçilemeyen suları gibidir her şeyi. Tadına ancak seyirle varılır. İsmini bilmediğim bir rüzgar geceleri bile kıyıları pırıl pırıl eden dalgacıklar yaratır. Van gününün martıları bağırdıkları zaman kadınlar hep erkek doğurur. Kısraklar yavrular, inekler buzağılar, insanlar ancak Van gölü durulduğu zaman ölebilir. Yalan söylüyorsun ihtiyar. Sen Vanlısın. Tesbihinden belli. Kehribar tesbihinin şakırtısından anlıyorum. Neden Balıkesirliyim diyorsun? Vanlısın yahu. Vanlısın sen. Kahvenin camı kenarındaki masaya oturur, gümüş çerçeveli gözlüğünü takar, gazete okururdu. O kahveye girerken ben çıkardım demiştim. Öyle olurdu ama ben onu kavun içi, kadife kaplı, fakvon gözlük mahfazasının masasının önüne konmuş, gözlükler gözünde gazete okurken yine görürdüm. Çünkü kahvenin önünden 4-5 daha geçer, akşam piyasamı yapardım. Yaşı 50 ile 80 arasındaydı. 50 derse inanırdınız ama çok çökmüş, vaktinden evvel ihtiyarlamış derdiniz. 80 derse maşallah hiç de göstermiyorsunuz deyip şaşar gibi yapmaktan başka çare yoktur. Kimdir, nedir, Van'dan ne zaman gelmiş, ne iş yapar? Bu suallerin cevabını veremeyeceğim ama muhakkak bekar. Bir han odasında oturuyor. burada Vanlıların ufak tefek işlerini görüyor olmalı. Ona hiçbir iş konduramadım. Komisyoncu dedim, tüccar dedim, hamal kahyası dedim, eski bir hamal dedim, gece bekçisi dedim, şu dedim, bu dedim. Hiçbirisi tıpatıp uymadı. Sonunda bir iş buldum ona. Baktım, iyi bir terzi elinden çıkmış elbise gibi oturuverdi. Bu bir eski mutasarrıftı. Oturduğu sandalyenin kenarına tesbihini asıp öteki elini de masaya dayadığı zaman okuduğu haberin ne olabileceğini her zaman merak ettim. Onun kahveye gelmesiyle benim kalkıp gitmem bir ara o kadar birbirine denk gelmeye başladı ki bu işe hem şaştım hem sinirlendim. Sonra artık o kapıdan girmeden evvel çıkıp gitmemeye başladım. O görünür, oturur, gözlüğünü çıkarır, ben çıkardım. Bir akşam işim çıktı. Kahveye muttattan pek sonra gelebildim. İhtiyar gelmiş oturmuştu. Arkasındaki masaya da ben çöktüm. Vakit oldukça geçti. Kahvede hemen kimseler yoktu. İhtiyar gazetesini çoktan bitirmiş, sokağı seyre dalmıştı. Ben de öyle yaptım. Bir cigara yaktı, ben de yaktım. Sonra o tesbihini, kehribar tesbihini çıkardı. Şakır şakır çekmeye başladı. Tesbihim olsa derhal ben de çıkarır çekerdim. Olmadığı için yapamadım. Yapamadığıma bayağı canım sıkıldı. O sokağı seyrediyor, ben onu seyrediyordum. Üzgün bir hali vardı. Bu üzüntü ölüm gibi, aşk gibi şeylerin yapacağı üzüntü değildi. Bu üzüntünün neden gelebileceğini düşündüm. Biraz sonra öğreneceğimiz gibi bu devrin para sıkıntısı olduğunu keşfettim. Para sıkıntısının yüze, hale, renge neler kattığını sanki bilmiyormuşum. Belki de bilmiyorum da bu bir tesadüftür. İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim. Bir ara ihtiyarı unutup sokağa daldım. O bir gölge gibi kalkıp gittiği zaman farkında olmadım desem pek yalan söylememiş olurum. Ertesi gün muttat saatimde kahveye gittiğim zaman garip bir şey gördüm. İhtiyar muttattan 2,5 saat evvel oradaydı. Yine arkasına oturdum. Birden gülümseyerek yüzüme baktı. Dün akşam dedi, tesbihimi şuraya asmıştım. Kayboldu. Yüzü karmakarışıktı. Umutla, dertle doluydu. Heyecanlıydı. Rengi aslında sarı yüzlü bembeyazdı. 5 milimetrelik sakalı titriyor gibiydi. Vah vah dedim. Yazık. Dün satmak üzere bedestene götürmüştüm. 70 lira verdiler, vermedim. 80 istedim. Keşke verseydim dedi. Kıymetli bir şeymiş demek. Tabii, kehribardı. Hem de en temiz cinsinden. Balgami. Evet, güzel bir şeye benziyordu. Siz de gördünüz dün akşam. Herhalde elimde dedi. Vallahi pek dikkat etmedim. Yüzü birdenbire değişti. Bakışlarına bir düşman ışığı çöktü. Polise gideceğim, dedi. İyi yaparsınız, dedim. Bir an, sen aldın, iyi biliyorum. Ne olur, çıkar, ver, der gibi, hatta diyecekmiş gibi baktı. Hiç istifimi bozmadım. Yüzü yine değişti. Ah, bir bulsam çalanı, dedi. Zor iş, dedim. Yüzüme bakmadan dudaklarını ısırdı. Üst üste her akşam erken saatlerde kahveye gelmeye başladı. Bana selam vermeden beni görmüyormuş gibi yerine oturuyordu. Tesbihini benim çaldığıma emin bir halle hiç bana bakmadan bembeyaz, hırsla gazetesini okuyordu. Ben çıkıp giderken arkamdan baktığını birkaç defa mahsustan masada unuttuğum cigara paketimi almak bahanesiyle döndüğüm zaman yakaladım. Geçen akşam yine aynı şekilde oturmuştuk. O gazetesini okuyor, ben bir şeyler çiziktiriyordum. Birdenbire kahvenin kenarlarını süsleyen aynaya gözüm ilişti. Bana aynadan da bakmıyordu, evet. Fakat onun oturuşunda beni itham eden bir şey, en garibi benim oturuşumda bu işi yapmış da hiç istifini bozmayan bir pek pişkin hırsız hali buldum. O zaman kendimi aynadan gayrı da dikkat ettim. Evet, onun tesbihini ben aşırmış gibiydim. Hani bazı çocuklar ısrarla bir fena hareketi yapmadıklarını iddia ederler. Hakikaten de yapmamışlardır ama yapmış gibi bir halleri vardır. Yapmamış insanların tabiliğini bir türlü alamazlar. İşte ben o çocuklardan biri gibiydim. İhtiyarla aramızdaki bu garip hal günlerden beri devam ediyor. Geçen akşam Bir arkadaşımın deniz hayvanı kabuklarından yapılmış tespihi bende kalmıştı. Kahvenin önünden bu tespihi elimde geçmişim. İçeriye pek kalıcı gözle bakmamıştım. İlerideki durak yerinde tramvaya binecektim. Birdenbire ihtiyar yanımda bitiverdi. Karanlıkta tespihimi seçememiş olacaktı. Elime dikkatle baktığını göz ucuyla gördüm. Yüzüne bakmadım bile. Deniz hayvanlarının kabuklarını şıkırdattım. Nasıl öfkeyle uzaklaştığını bir görseydiniz. Dönerken arkasındaki kanguru bana "Şimdi de alay ediyorsun ha, alçak herif," diyordu. İşin en kötüsü, bugünlerde kahveye seyrek uğramakla kalmıyor, onun oturduğu saatlerde camın önünden geçiyor, cebime bir şeyler saklıyor gibi yapıyordum. Bazen de dudağımın kenarına bir tebessüm, bir ıslık konduruyorum. Olmazsa yine cebime bir şeyler saklar gibi yapıyorum. Bir an içinden "Acaba polise gidip haber versem mi?" geçiyor. Ama hemen cayıyor. "İt oğlu it. Mahsus böyle yapıyor. Hiç tesbih şimdi cebinde olsa böyle yapar mı?